Ayrım 9.
Anayasalar çok çeşitli yollardan yapılabilir. Bu yolların demokratik olup olmaması başka şeydir. Hukuka uygunluk ve meşruluk başka şey. Demokratik yollardan yapılmamış, örneğin bir darbe sonucunda ortaya konmuş ya da bir hükümdarca lütfedilmiş anayasalarda salt hukuk açısından öbürleri kadar geçerli ve bağlayıcıdırlar. Demokratik yoldan yapılmış olan, yani seçimden çıkmış bir mecliste onaylanan ya da hazırlandıktan sonra halk oylamasına sunulan bir anayasa ise, toplum bilim alanındaki meşruluk anlayışına uygun düştüğü için daha güçlü sayılır. Anayasaya bu gücü veren, egemenliğin kullanılması bakımından ülkedeki yaygın inançla anayasa arasındaki uygunluğun böylece ölçülmüş olmasıdır. 1961 Anayasası'nın halk oylamasına sunulması ona bu anlamda meşruluk kazandırmış oluyordu. Başlangıç kısmında Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti kurucu meclis tarafından hazırlanan bu anayasayı kabul ve ilan eder. Sözleriyle açıklanmak istenen de buydu. Ama günün koşulları içinde siyasal partiler ve çeşitli çevreler anayasa konusundaki görüşlerini tam bir açıklıkla ortaya koyamadıkları için konunun bu toplum bilim anlamındaki meşruluk yönü de hep tartışmalı kalmıştır. Anayasayı hukuk açısından sağlam bir temele oturtmak kaygısı başlangıç kısmında başka bir biçimde de kendisini gösteriyordu. Anayasanın hazırlanması ve kesin olarak kabul edilmesi için kullanılan mekanizma 27 Mayıs hareketiyle başlamaktaydı. Bu hareketin anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı gerçekleştirilmiş olmasını başlangıç kısmında belirtmek, anayasanın yapılışında demokratik yollar dışına çıkılmış olmasından doğan zayıflığı bir ölçüde giderebilirdi. Milli Birlik Komitesi'nin devirdiği Demokrat Parti iktidarı, parlamentoda muhalefetin denetim yollarını tıkadığı, siyasal partilerin seçim sırasındaki ve başka zamanlardaki çalışmalarına engel çıkardığı, kamu görevlileri ve yargıçlar üzerinde baskılara giriştiği, bazı ara seçimlerini yapmadığı ve en sonunda da ancak bağımsız mahkemelerce kullanılabilecek yetkileri meclis içinden seçilmiş bir tahkikat komisyonuna verdiği için meşruluktan uzaklaşmış sayılıyordu. İşte 1961 Anayasası'nın başlangıç kısmına göre Türk milleti 27 Mayıs 1960'da böyle bir çoğunluğun davranışlarına karşı direnme hakkını kullanmıştı. Anayasayı hukuk yönünden de meşru gösterme çabası onun böyle bir hakka dayandırılmasını zorunlu kılmıştı. İnsanların baskı ve zulüm karşısında özgürlüklerini koruyabilmek için gerekirse zor kullanarak, daha doğrusu zor kullanana karşı zor kullanıp baş kaldırarak direnmeleri, başlangıçta Orta Doğu'daki Hristiyan felsefesince savunulan bir yoldur. Gerçi İsa yenen tokadın peşinden öbür yanağın çevrilmesini önermişti ama Orta Çağ'da kilise ile hükümdarlar arasında egemenlik çekişmesi başlayınca Hristiyan düşünürler zalimlere karşı direnme hakkından hatta zalimleri katletme hakkından söz etmeye başladılar. Orta Çağ İslam düşünürlerinden İbn Sina ve el-Gazali de meşruluk dışına çıkan ve iktidarlarını İslam ilkeleri dışında zorla sürdürmek yoluna sapan yöneticilere karşı koyup onları görevden uzaklaştırmak hakkından hatta ödevinden söz eden görüşlere rastlanıyor. Yeni çağlarda dinsel nedenlerden arınmış biçimiyle özellikle 17. yüzyılın İngiliz düşünürü John Locke tarafından savunulan direnme hakkı, bir devlet içindeki üstün gücün halka ait olduğu, halkın bunu yasama ve yürütme organlarına devredebileceği, ancak devrettiği yetkiler kötüye kullanıldığı zaman da kötüye kullananlara karşı ayaklanabileceği inancına dayanıyor. Böyle bir hakkın bir madde biçiminde anayasaya konmasıyla, kurulu düzen için türlü sakıncaların ortaya çıkacağı da açıkça belli. Daha önce konan kurallardan ayrılmış ve zulüm yoluna sapmış bir kuvvet karşısında zor kullanarak direnmek, insanların doğal davranışlarına ve içgüdülerine de uygun olabilirdi. Ama bu direnmenin bir anayasa hakkı olarak hukukça düzenlenmesi, kurulu düzenin, daha doğrusu kurulu düzen adına kuvvet kullanmak isteyenlerin karşısına sürekli bir engel koymuş olacaktı. Ama öte yandan birçok kişiye göre 27 Mayıs hareketini geçerli bir hukuk temeline oturtabilmenin tek yolu da böyle bir hakkın varlığını kabul etmekti. Bu durumda direnme hakkını anayasanın maddeleri arasına açık bir hüküm olarak koymayıp başlangıç kısmında dolaylı bir biçimde böyle bir haktan söz etmek en doğru yol olarak göründü. Direnme sözü anayasayı çiğnemeye kalkışacak yöneticiler için bir uyarma niteliği taşıyacaktı. Direnme hakkının bir anayasa konusu olarak düzenlenip düzenlenmeyeceği hukukçular arasında eskiden beri tartışma konusu olur. Bazı hukukçular bu hakkın kullanılmasına yol açabilecek koşulları belirtmeye ve hakkın sınırlarını açıklamaya çalışırken, bazıları da böyle bir konunun hukuk açısından düzenlenemeyeceğini ileri sürerler. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunda önemli bir aşama sayılan 4 Temmuz 1776 tarihli Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'ne göre, yaşama, özgürlük ve mutluluğu arama haklarını güvence altına almak için kurulan yönetimler, bu amaçları yıkıcı duruma gelirlerse, halk açısından da böyle yönetimleri değiştirmek ya da devirmek hakkı doğar. Fransız İhtilali sırasında yayınlanan 26 Ağustos 1789 tarihli İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirisi de zulme karşı direnmeyi insanın doğal ve zaman aşımına uğramaz haklarından saymaktaydı. İhtilal Meclisi'nin 24 Haziran 1793 tarihinde kabul ettiği anayasanın başına konan haklar bildirisi ise bu konuda daha açık bir kural getiriyor. Yönetim halkın haklarını çiğnediği zaman isyan etmek, halk için ve halkın her kesimi için hakların en kutsalı ve ödevlerin en gereklisidir. 1961 anayasasıyla tutulan ortalama yol, yeni anayasalardaki genel tutuma da uygun düşüyor. Direnme hakkının kesin olarak biçimlendirilerek anayasalara konmasına artık pek rastlanmamakta. Genellikle görülen çözüm, direnme hakkından yalnızca bir ilke olarak dolaylı biçimde söz etmek ve hakkın açıkça belirlenmesinden kaçınmaktır. Nitekim yine bir askeri hareket sonucunda yapılmış olan 1982 Anayasası'nın başlangıcında direnme hakkından hiç söz edilmiyor. Yalnızca 12 Eylül 1980 harekatının Türk milletinin ayrılmaz parçası olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nce milletin çağrısıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor. Öte yandan yerleşmiş rejimi zor kullanarak değiştirmek isteyenlere karşı bütün devletlerin ceza yasalarına konan hükümler, parlak sözlerle belirtilen direnme hakkının kullanılmasını çok daha gerçekçi yollardan önlemektedir. Rejimlerin doğal bir savunma aracı olarak konmuş görünen bu hükümler, bazen yalnız anayasalara uygun olarak sürdürülen demokratik düzenlerin değil, açıkça baskı yollarına başvuran düzenlerin savunulması için de kullanılabiliyor. Bir örnekle belirtmek gerekirse, Türk Ceza Kanunu'ndaki 146. madde ele alınabilir. Türkiye Cumhuriyeti, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun tamamını veya bir kısmını tayir, başkalaştırma ve tebdil, değiştirme veya ilgaya, ortadan kaldırmaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş, kurulmuş olan Büyük Millet Meclisi'ni ıskata, görevden düşürmeye veya vazifesini yapmaktan mene, engellemeye, cebren, zor kullanarak teşebbüs edenler idam cezasına mahkum olur diyen bu madde, aslında demokrasi ilkelerine göre işleyen, vatandaşların haklarına ve özgürlüklerine saygı gösteren, kısacası halkın verdiği yetkilerin kötüye kullanılmasına olanak tanımayan bir devlet düzenini zorla devrilmekten korumak amacını gütmektedir. Ama devlet düzeninde egemenliğin kullanılışı, anayasanın ilkeleri dışına çıkıp bir zulüm yönetimine dönüşmüşse, kendileri için direnme hakkının doğduğu sonucuna varıp, rejimi devirmek için eyleme geçenler de karşılarında yine aynı 146. maddeyi bulacaklardır. Eninde sonunda bütün sorun direnme hakkını kullanacak olanların yeterli inançla birlikte yeterli güce de sahip olup olmamalarına bağlanıyor. Bunun da günümüzdeki gerçekçi çözümü orduların direnme hakkını doğuran zulüm düzenlerinden yana olup olmamaları noktasında toplanmaktadır. Bir de öncülüğünü 2. Dünya Savaşı'ndan önce Hintlilerin İngilizlere karşı koyuşları sırasında Mahatma Gandhi'nin yaptığı ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zenci mücadelesi boyunca sık sık başvurulan pasif direnme var. Boykota gitmek, topluca açlık grevi yapmak, yönetimin emirlerini yerine getirmemek, yasalara uymamak, yüzlerce kilometre sürecek gösteri yürüyüşlerine girişmek. Aslında zora karşı kuvvet kullanmaya kadar varan direnmeler gibi bu çeşit pasif direnme de genellikle yürürlükteki yasalara aykırı düşüyor. Üstelik özellikle sorumlu bir öncülüğün bulunmadığı durumlarda bu çeşit yollar şiddet eylemlerine kolaylıkla dönüşebiliyor. Görüldüğü gibi 1961 Anayasası'nda 27 Mayıs hareketini haklı bir temele dayandırmak amacıyla başlangıç kısmında direnme hakkından söz edilmiş olması gerçekte kullanılabilir hiçbir somut hak sağlamış olmuyor. Bu söz edişin hiç olmazsa 27 Mayıs hareketine bir hukuk temeli sağlayıp sağlamadığı sonucuna gelince 1924 Anayasası'yla buna benzer bir direnme hakkı tanınmış olmadığına göre o anayasa dışına çıkmış bir iktidara karşı yapılan hareketi sonradan böyle bir hukuk temeline dayandırmak da yanlış. Bütün tartışma hukukta düzenlenemeyecek ve hukuk dışına, daha doğrusu hukuk ötesine taşan bir olayı hukuk kurallarına dayandırma çabasından doğuyor. Bununla birlikte direnme hakkı yine de 1961 Anayasası'nın başlangıç kısmında sözü edilen vatandaşların anayasaya bekçilik etmeleri düşüncesiyle ya da aynı anayasadan 1982 Anayasası'nın başlangıcına biraz değiştirilerek alınıp anayasayı demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet eden sözlerle yan yana konulduğu zaman tutarlı ve gerçekçi bir anlam kazanabilir. Çünkü bu emanet bekçiliği direnme hakkına dayandırıldığı sürece yönetenleri uyaran bir nitelik taşıyacaktır. Böyle bir haktan dolaylı biçimde de olsa hiç söz edilmemişse, o sözler ilk bakışta uyarıcı hiçbir yanı bulunmayan romantik anlatımlar olarak gözükebilir. Hukukça düzenlenmiş ve korunmuş olmayışı bir yana, direnme hakkının kullanılması ancak yumurta kapıya dayandıktan sonra söz konusu olabiliyor. Böyle bir haktan söz edebilir duruma gelmiş olmak demek, aslında anayasadaki çeşitli haklardan, özgürlüklerden yoksun bırakılmak ve dayanılmaz, katlanılmaz, zora başvurmadan kaldırılamaz bir baskıyla karşı karşıya kalmış olmak demektir. Oysa çoğu zaman bu baskı birdenbire gökten zembille inercesine gelmiş değildir. Haklar ve özgürlükler genellikle yavaş yavaş törpülene törpülene kemirilir. Bunların zedelenişine ses çıkarılmazsa, her sınırlama karşısında gerekli tepki gösterilmezse, sessizlik ve tepkisizlik hakların ve özgürlüklerin yitirilmesine katlanış anlamına gelir. Daha sonraki adımları cesaretlendirir. Anayasayla sağlanan hakların ve özgürlüklerin iktidar çoğunluklarınca çiğnenmemesi halinde kullanılabilecek bir takım hukuk yolları var. Yasama organının davranışları bakımından Anayasa Mahkemesi, yürütmenin tutumu bakımından da idare mahkemeleri ve Danıştay anayasa ve hukuk ilkelerine uygunluğun denetleyicisi olabiliyorlar. Özellikle Anayasa Mahkemesi, açılan davalar sırasında anayasayı sürekli bir yorumdan geçirmekte, oradaki hakların ve özgürlüklerin gerçek niteliğini ortaya koymaya çalışmaktadır. Hukuk açısından anayasanın ancak davalar dolayısıyla yargı organınca yorumlanabilmesi, aynı metnin başka açılardan sürekli bir yorumlamaya konu olmasını önlemez. Bir hak ya da özgürlüğünü korumak isteyenin, ülke yönetimine katılmak için çalışanın, devletin bir takım ekonomik ve sosyal hizmetlerde bulunmasını bekleyenin ilk dayandığı tutamak anayasadır. Anayasaya, hukuk çekişmelerine varmadan da siyasal ve sosyal savaşımlarda sık sık kullanılan bir silah. Anayasayı toplumdaki bütün bireylerce, kuruluşlarca ve sınıflarca bir bütün olarak benimseni verecek, her ilkesine herkesçe eşit ağırlık verilecek bir belge saymamalı. Elbette herkes anayasada daha çok benimseyeceği kendisi için elverişli göreceği, başkalarına karşı korunma silahı olarak savunacağı bir takım ilkeler bulacaktır. İşçi grev hakkını, mal sahibi mülkiyet hakkını, yazar düşünce özgürlüğünü öbürlerine göre daha çok benimseyecektir. Anayasanın bir bütün olarak ulusça benimsenmesi, bütün bu parça parça benimseyişlerin, bölüm bölüm beğenişlerin toplamından çıkacaktır. Yoksa herkesin kendisine sağlananları düşünmeden bir çeşit örnek yurttaş romantikliğiyle anayasanın bütününü aynı içtenlikle benimseyivermesini beklemek gerçekçi bir tutum olmaz. Demokratik yollardan yapılmış anayasalar genellikle bir çeşit toplumsal uzlaşma niteliği taşır. İlkeler bir anlamda toplumdaki sınıf dengesini yansıtır. Böyle bir dengenin bulunduğu yerlerde anayasaların ayakta kalışı, o konudaki karşılıklı savunmaların ve benimseyişlerin de dengede bulunuşundan ileri gelir. Anayasadaki dengeleri ayakta tutmak isteyenlerin yine anayasadan yararlanıp anayasaya sahip çıkmaları gerekiyor. Anayasanın sağladığı yollardan o yolları iyi kullanarak gerçekleştirebilecek bir sahiplik bu. Düşünce özgürlüğünden, bilim ve sanat özgürlüğünden yararlanarak toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını, dernek kurma hakkını iyi kullanarak, hak arayarak, siyasal hakları ve ödevleri bilinçli bir biçimde yerine getirerek, bir bakıma toplumda ağır basan çevrelerin türlü etkileme yolları ve ekonomik güçleri varsa, bunlara karşı koymak isteyenlerin ellerinde de silah olarak anayasaları var. Kaldı ki anayasaların anayasaya uygunluğunun denetlenmesinde de bütün yükü Anayasa Mahkemesi'ne bırakmamak gerek. Partilerden başlayarak toplumdaki bütün kuruluşlar ve hatta bireyler anayasayı çiğneyici tutumlar karşısında kendi durumlarını ortaya koyabilmeli ve Anayasa Mahkemesi'nin yorumunu beklemeden kendi yorumlayış biçimlerini belirtmelidirler. Ayrıca Anayasa Mahkemesi gibi kuruluşların ancak belli çevrelerden gelen tepkilere göre değil de bütün ulusun nabzını duyarak çalışabilmeleri ancak bu sayede mümkün olabilir. Yoksa anayasa yalnızca Anayasa Mahkemesi'ndeki yargıçların ve ekonomik bakımdan ağır bastıkları için seslerini duyurabilen güçlerin bekçiliğine bırakılmış olur. Hukuktaki ve uygulamadaki geçerliği şüpheli bir direnme hakkı romantikliğine kapılmaktansa, böylesine yaygın bir bekçilik kavramını işlemek ve anayasadaki haklardan, özgürlüklerden bu yönde yararlanmak daha gerçekçi bir tutum. Zaten direnme hakkı eğer varsa ancak bu bekçiliğin bütün gerekleri yerine getirildikten sonra doğacaktır. Bunları atlayıp hemen direnme hakkına sıçramak olmaz. Aslında anayasaya sahip çıkmanın istediği uygarca cesurluk, direnme hakkını kullanmanın gerektirdiği cesurluktan hiç de aşağı değildir. Soru 20. 1961 Anayasası'na göre Türkiye Devleti'nin temel ilkeleri ve nitelikleri nelerdir? 1924 Anayasası, 1937'de yapılan eklemeden sonra Türkiye Devleti'ni cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçı olarak nitelendirmekteydi. 1961 Anayasası ise Türkiye Devleti'nin bir cumhuriyet olduğunu belirttikten sonra ikinci maddesinde bu cumhuriyetin insan haklarına dayanan milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu gösteriyor. Aynı maddenin metninde devletin bir de başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayandığı ifade ediliyor. Aslında cumhuriyetin temel niteliklerini gösteren bir maddede başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan gibi dolambaçlı ve çapraşık bir ifadenin bulunmaması gerekirdi. Nitekim hukuk tekniği bakımından hiç de estetik olmayan bu ifade hazırlanan ilk tasarılarda yok. Fakat sonradan gerek Temsilciler Meclisi'nin kendi içinde gerekse bu meclis ile Milli Birlik Komitesi arasında çıkan bazı anlaşmazlıkları giderebilmek ve özellikle etraflıca açıklanarak zararsız hale getirilmiş bir milliyetçiliği, 27 Mayıs'a yol açan direnme hakkının meşruluğunu ve Atatürk ilkelerine bağlılığı Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri arasında sayabilmek için böyle bir yola gidilmesi uygun görülmüştür. 1961 Anayasası'nın edebi olma iddiası taşıyan ama tümcelerinin uzunluğu yüzünden hayli çapraşık görünen başlangıç kısmında şu ilkeleri bulmak mümkün. A. Anayasanın meşruluğu. Anayasa meşru bir temele dayanmaktadır. Çünkü anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı yapılan 27 Mayıs devrimi sonucunda Türkiye Cumhuriyeti kurucu meclisi tarafından hazırlanmış ve doğrudan doğruya Türk milletince kabul ve ilan edilmiştir. B. Direnme hakkı. Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybeden iktidarlara karşı vatandaşların direnme hakkı vardır. Böylece anayasayı çiğnemeye kalkışacak yöneticiler için bir uyarmada bulunulmaktadır. C. Türk milliyetçiliği. Türk milliyetçiliği, devlet iktidarını kullananların davranışlarında temel bir ilke olabilmek için ulusun bütün bireylerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde milli şuur ve öyküler etrafında toplamak ve ulusu dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak milli birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilmek zorundadır.